Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Evet, bir hafta 7 gün su gibi akıp geçti ve yine sizlerle bizleri kavuşturdu. Bir Çınaraltı programından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize hürmetlerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, lisede edebiyat dersinde okuduğumuz bir şiir o zaman da bizi çok etkilemişti. Hala o şiiri okudukça, o şiire rastladıkça o aynı hissiyatı duyarım. Bu şiir Yahya Kemal Bayatlı'ya ait bir şiir. Bütün şiirleri gibi insanı gerçekten tesir altına alan bir şiir. Bir başka hususiyeti de Yahya Kemal Bayatlı hep aruz vezniyle yazmış şiirlerini. Sadece bu şiiri hece vezniyle yazılmıştır. Şiir okumayı pek beceremem ama mevzumuzla alakalı olduğu için bu şiiri, Ok adlı bu şiiri sizlere okuyarak bugünkü Çınaraltı programına başlamak istiyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı, bu yüksek tepeye dikti bu taşı, o gazi hünkârın mutlu gününde. Vezir, molla, ağa, bey takım takım güneşli bir nişan günü ok attı. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı. En er kemankeşe yetti 3 adım. En son Bektaş ağa çöktü dizüstü. Titrek ellerle gererken yayı, her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Hünkâr dedi, koca pek yaman saldın. Eğer çibellisin benim katımda. Bir sır olsa gerek bu ilk atımda. Bu sihirli oku nereden aldın? İhtiyar elini bağrına soktu. Dedi, İstanbul'un muhasarası. Başlarken aldığım gaza yarası. İçinden çektiğim bir altın oktu. Evet sevgili dinleyiciler, okçuluk milli tarihimizin, kültür tarihimizin en mühim unsurlarından birisi. Çünkü ecdadımız savaşçılığıyla meşhur, güçlü, kuvvetli cengaverliğiyle meşhur, cihangirliğiyle meşhur. O zamanın en mühim harp vasıtası ok. Okçulukta da isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmışlar. Eski spor hayatımızda müsabakalar büyük bir yer tutardı sevgili dinleyiciler. Güreş müsabakaları, kayık yarışları, at koşuları, cirit ve çevgen oyunları, kılıç kalkan vuruşmaları büyük halk topluluklarının geniş ve samimi alakasıyla karşılanırdı. İşte bunların arasında nişancılık ve ok atma en mühim bir mevkiyi tutardı. Osmanlı Devleti'nde Kemankeşler, yani ok atıcıları için 34 yerde büyük birer meydan kurulmuştu. Spor salonu yani. Bunlar ok talimleri ve müsabakaları için her türlü talimleri, tertipleri olan mükemmel spor meydanlarıydı. Her birinin gerekli tesisleri, kendilerine yetecek miktarda idarecileri, teknik elemanları vardı. Hatta bu şekilde vakıflar kurulmuştu. Üzerlerinde de idman hareketleri ve müsabakaları hiç eksik olmazdı bu meydanların. Ok atışlarına, müsabakalarına efendim numune olarak İstanbul'daki ok meydanı verilebilir. İstanbul Atıcılar Dergahı Hıdrellez'de açılır, Kasım'da kapanırdı. Pazartesi, Perşembe günleri atışlara, müsabakalara ayrılmıştı. Böylece bir mevsimde 48 gün meydan üzerinde toplu bir halde resmi çalışmalar ve müsabakalar devam ederdi. Başka günlerde de resmi olmamak şartıyla isteyen kemankeşler meydanda çalışabilirler, dilerlerse aralarında müsabaka da yaparlardı. Ok müsabakalarına eski okçuluk kitaplarında ok yarışmak deniliyor sevgili dinleyiciler. Bu tabir son devirlere kadar geldi. Hatta şimdi müsabaka yerine yarışma kelimesini kullanıyorlar. Onu işte buradan aldılar. Ancak yarışmak ok müsabakalarına mahsustur. Yarışmak yani karşılıklı olarak birbirini yarmak. Yani birisi ok atacak, öbürü ona paralel bir ok atıp önceki oku yaracak. Gerek onu gerek onun vurduğu hedefi yaracak. Yarışmak, karşılıklı olarak bunu yapınca yarışmak oluyor. Yarışma tabiri ok müsabakalarına mahsustur. Fakat şimdi bütün müsabakalar için yarışmak kelimesi kullanılıyor. Hicri 1224 tarihli o zamanki Kemankeşler Şeyhinin vazifesini görmeye iktidarı kalmadığı için hükümdar tarafından mesela iki tane çok mühim eser var. Bunlardan bir tanesi efendim o zamanki Kemankeşler Şeyhine hasbi nazır tayin edilmiş Aşir Efendizade Mehmet Vahid Efendi var. Bu Aşir Efendi Şeyhülislamlık yapmıştır. İstanbul'un bir semtine ismini vermiş bir kimsedir. Alim bir kimse. Onun oğlu Vahid Efendi Minhac-ı Rumat adlı bir eseri var. Hicri 1224 tarihinde tab edilmiş. Bir de Mustafa Kani Bey'in 1263 tarihli Telhisi Resailür Rumat kitabı var. Mesela Rumat, Ramiler. Rami atıcı demektir. Ok atıcı. Rami diye bir semt var malum. Rumat atıcılar. Resail, Risaleler, Telhis onun özeti. Burada da müsabaka, ok müsabakası kelimesinin yanında yarışma tabirini de kullanmaktadırlar. Ok yarışmalarının birkaç çeşidi vardı sevgili dinleyiciler. Bunların hepsinde de muvaffakiyet elde edebilmek için yarışanın vücut kuvvetiyle beraber yay çekmede, ok atmada hüner sahibi olması lazımdı. Okçular, atıcılıkta sanat kuvvete hakimdir derler. Bu sanat kolaydan başlayarak zora doğru giden sıkı ve devamlı idmanlarla elde edilirdi. Bir şeyi iyi yapmak, çok yapmakla olur demişler. Yarışmaların başta geleni uzun mesafe atışlarıydı sevgili dinleyiciler. Buna menzil atışı da deniliyor. İkinci yarışma şekli okla nişana vurmaktı. Buna puta atışı denilirdi. Üçüncü yarışma ucu demir oklarla kalın ağaç kütüklerini veya sert maden levhaları delmekti. Yüksek kuvvet ve hüner sahibi atıcılar üst üste konmuş maden levhaların birkaçını birden delmekte müşkilat çekmezlerdi. Buna da dart vurmak denirdi. Puta atışlarında yani hedefi vurma atışlarında tekler arasında olduğu gibi takımlar arasında da yarışmalar yapılırdı. Takımlar arasında hedefe atış müsabakaları yapıldığı zaman hangi takımın önce atacağı kurayla tayin edilirdi. Önce atacak olan taraf putanın karşısına geçerdi, takımı teşkil edenler de sırayla oklarını atarlardı. O esnada diğer takım yaylarını sağ omuzlarına asarak putanın biraz açığında bir sıra üzerinde dururlardı. Putaya karşı duranlar, önceden tayin edilen sayı üzerinden oklarını attıktan sonra yaylarını sağ omuzlarına asarlardı. Putaya doğru tekbir getirerek yürürlerdi. Öteki tarafta düz bir sıra halinde aynı suretle onlara doğru gitmeye başlarlardı. takımla karşılaştığında her atıcı karşısına gelenle kucaklaşır, öpüşürdü. Bundan sonra takımın hedefe vurdurabildiği oklar toplanarak meydan şeyhinin önüne getirilir konurdu. İkinci takım da sırasıyla atışını yaptıktan ve birinci takımı merasimle selamladıktan sonra onların da hedefe vuran okları da çıkarılır, şeyhin önüne getirilir ve sayılırdı. Hangi takımın oku daha fazla ise koşuyu o takım kazanırdı. İki tarafın okları bir sayıda çıkarsa koşu bölüşülürdü. Yarışmalarda kazananlara verilen hediyelere, mükafatlara öndül ve koşu denilirdi. Koşu yarış manasına geldiği gibi zamanla müsabaka kazananlara verilen hediye yerinde de kullanılmıştır. Öyle ilk atışta hemen hedefi vurmak her baba yiğitin harcı değil sevgili dinleyiciler. Nasrettin Hoca merhum bir gün okçuluğa, kemankeşliğe heveslenmiş, şöyle hedefe bir ok atmış, hedefi vuramamış. Subaşı böyle atardı demiş. İkinci bir ok almış, bir daha atmış, yine hedefi vuramamış. Sekban başı da böyle atardı demiş. Üçüncü bir ok almış, hedefe nişan almış ve bu sefer hedefi vurmuş. Kulunuz Molla Nasreddin de böyle atardı demiş. Sevgili dinleyiciler, uzun mesafe atışlarında rüzgar istikametlerine göre birçok atış yerleri vardı. Bir atıcının usulü ve nizamı dairesinde atmaya muvaffak olduğu en uzun mesafe yeni bir rekor teşkil ederdi. Bu atıcının okunun düştüğü yere menzil taşı denilen mermerden bir sütun dikilirdi. Üzerine de adı yazılırdı. Okunu atarken durduğu yere de ayak taşı denilen bir taş konurdu. Herhangi bir menzilde yeni bir atıcı çıkıp da ilkin dikilen menzil taşından daha ileriye okunu düşürebilirse o da taş dikmek hakkını kazanırdı. Böylece ikinci, üçüncü, dördüncü taşlar sırayla birbirini takip ederdi. İlk dikilen taşa o menzilin ana taşı denilirdi. Bazı rekorlar asırlarca kırılamamıştı sevgili dinleyiciler. Bazı menzillerin bozulabilmesi, yani geçilebilmesi de kabil olamamıştı. Her atıcı kendi zamanında veya kendinden yıllarca, hatta asırlarca evvel tesis edilmiş olan bir menzile durup onu geçmeye çalışabilirdi. Fakat bunun için bazı şartlar vardı. İlk şart kabza almış kemankeş olmaktı. Kabza alabilmek için en az 900 defa mesafeye ok atıp bunu usulüne uygun olarak tespit ve tescil ettirmek lazımdı. Kabza alan bir atıcı, atıcılar siciline kaydolunmak, atıcılar dergahında sofraya oturmak hakkını kazanırdı. Bir menzile durabilmek, yani kendinden evvel kurulmuş bir menzili geçmeye teşebbüs edebilmek için ikinci şart, İsteklinin meydan şeyhinden izin almasıydı. Böyle resmi bir şekilde izin alarak menzil bozmaya çalışan bir atıcının oklarının düştüğü yerler, meydanın resmi hakemleri olan havacılar tarafından takip edilir, kontrol edilir, dikkatle ölçülürdü. Menzil bozma atışlarında atılan okun ana taşından sağa veya sola çıkması caizdi. Bundan fazla bir miktar tabii, bundan fazla bir ayrılma, inhiraf olursa, atış mesafesi evvelkinden fazla bile olsa kabul edilmezdi. Menzil bozulması, taş dikilmesi gibi hallerde, hususi merasimler yapılırdı sevgili dinleyiciler. Yeniden menzil açmak isteyen olursa, heki denilen okla 800 ve peşrev okuyla 900 kez mesafeye ok atabildiğini 4 atıcı şahit ile ispat etmek şartıyla kendisine izin verilirdi. İstanbul Ok Meydanı'nda açılan menzillerin sayısı zamanla 50 menzile kadar çıkmıştı sevgili dinleyiciler. Bu meydanda ilk önce menzil açan ve taş diken Fatih Sultan Mehmet devri okçularından Bahtiyar adlı bir pehlivandır. Bu zat Sultan II. Bayezid'in daha tahta çıkmasından evvel Amasya'dayken defterdarı olan Piri Bey'in mensuplarındandır. Açtığı menzil Lodos menzilidir. Bundan sonra Şiiri Mert ile Benli Karagöz adlı iki okçu aynı menzilde taş dikmişlerdir. Sultan II. Bayezid zamanında Deve Kemal, Bursalı Şuca ve Mir-i Alem Ahmet Ağa yine bu menzilde taş dikmeye muvaffak olmuşlardır. Gün doğusu menzilinde Fatih Sultan Mehmet devri okçularından İpekçi Ahmet, Okçu Sinan, Benli Karagöz, Sinan Subaşı ile Seyis Mahmud'un ve Sultan II. Bayezid devri okçularından da Havan Delen, Bali ile Bursalı Şuca'ın ve Toz Koparan İskender'in taşları vardır. Sevgili dinleyiciler, Delikli Kaya denilen yıldız menzilinde Şiiri Mert ile Hattatlar ve Trendazlar reisi Şeyh Hamdullah'ın efendim ki Şeyh Hamdullah meşhur hattattır. Trendaz da aynı zamanda ok atan demektir. Mecaz olarak trendaz çok şık giyinenlere de verilen bir isimdir. Tir, ok. Endaz atan, trendaz ok atan demek. İşte bu Şeyh Hamdullah'ın bir de Parpul menzili denilen Yıldız Poyrazı menzilinde toz koparan İskender'in, efendim Fatih'in avcı başısı olan Kara Mustafa'nın ve Karga Mustafa'nın Beş Taşlar menzilinde ise Zehkirci Kasım ile Bahtiyarzade Hasan Çelebi'nin taşları vardır. Hasan Çelebi'nin babası Bahtiyar Sultan Fatih devri okçularından da daha önce onun ismini zikrettik. İstanbul'da ok meydanında adına taş dikmeye muvaffak olan meşhur atıcılar bunlardan ibaret değil. Menzil sahibi daha birçok atıcı vardır. Ama bunlar hakikaten ismini efendim okçuluk tarihine altın harflerle yazdırmış kimselerdir. Bunun dışında da pek çok böyle menzil taşı diktiren isimler vardır ki bunların içinde efendim meşhur devlet adamları, cerrahlar, efendim askerler, nişancılar, efendim kanunname müellifi Abdullah Efendi mesela, efendim okçuluk risalesi yazan Seyit Hasip Efendi, Darüssaade ağalarından Yusuf Ağa, Beşir Ağa meşhur, Bilal Ağa, padişahın müsahibi yani Nedim'i Şakir Ağa, Sultan 3. Selim'in valide alası Mercan Ağa, efendim Osmanlı padişahlarından Bağdat Fatihi Sultan 4. Murat, Sultan 3. Selim, Sultan 2. Mahmud hep İstanbul Ok Meydanı'nda menzil taşı sahibi büyük trendaz, büyük kemankeşlerdendir. Sevgili dinleyiciler, menzil bozmak, kendinden önce muayyen bir istikamette en uzun mesafeyi ok atmış olanın rekorunu usulü dairesinde kırmak demek. Bunu muhtelif atıcılar tarafından yapılan ve menzillerle hiçbir alakası olmayan uzun mesafe ok müsabakalarından ayırt etmek lazım. Bu sonucu da okçular diledikleri bir havayla ok atarlar ve birbirlerini geçmeye çalışırlar. Atıcılar atış kudretlerine göre 4 sınıfa ayrılmışlardır. Yeni başlayanlarla ihtiyarlamış atıcılar 1. grup. 2. grup 900'cüler, 3. grup 1000'ciler, 4. grup 1100'cüler. Yani 900 kere mesafeyi ok atabilenler, 100 kere, 1000 kere ok atabilenler, 1100 kere ok atabilenler. Her sınıf okçular kendi aralarında yarışırlar. 1.'ciler 5'er ok, 2.'ciler 7'şer ok, 3.'ciler 9'ar ok, 4.'ciler yani 1100'cüler de 11'er ok atarlardı. Kazananlara merasimle mükafatları verilirdi. Meydanda tesis edilmiş olan menzillerden birinin ayak taşında durup da meşk yoluyla yani idman için Ok atmak edebe aykırı bir hareket sayılırdı. Eski terbiyeye uymazdı. Pazartesi ve perşembe günleri resmi atışlar ve müsabakalar yapılırdı. Bunlar yemekten sonra yapılırdı. İlkin meydan odasında yemek yenirdi. Yemek neden ibaretti? Çorba, et, sebze, keşkek ve zerdeli pilavdan ibaret. Bazen pilav zerde yerine helva yahut üzüm, karpuz gibi mevsim meyvelerinden biri de verilirdi. Yemek ile atış arasında şöyle böyle bir saat geçerdi. Çünkü kemankeşler arasında atıcının toku, pehlivanın açı galip gelir diye bir söz vardır. Ok meydanında yapılan türlü yarışmaların meydana getirdiği heyecanlı, tatlı hava günlerce sürerdi. Halk arasında konuşma, bahisleşme mevzu olurdu. Hatta vüzeranın her birinin birer atıcı pehlivanı vardı. Divan Humayun'da bizim pehlivan sizinkini dünkü gün çullamış diye birbirlerine kinaye ederlerdi.
Bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım. Uzun olur gemilerin direği, çata doğru efelerin yüreği. Ah yanık olur anaların yüreği.
Haydi hey!
Karşı gavur sinem koyansın, arkadaşlar uykulardan uyansın, arkadaşlar uykulardan. Oh, young. efelerin yüreğim. Ah yanık oldun ana.
Sevgili dinleyiciler, ok meydanında talime başlamak isteyen kimseye kabza talibi yani kabza isteklisi derlerdi. Atıcılar ailesi arasına kabul edilmeye layık görülürse talibin eline merasimde yay verilir. Kendisine de bir üstad yani bir antrenör gösterilirdi. Bu merasime küçük kabza almak denirdi ve bir atıcıda bulunması lazım gelen vasıflar bu merasimde uygun bir şekilde atıcı namzedine anlatılırdı. Atıcılar reisi tarafından kendisine bir vesika verilirdi ve yay kullanma iznini aldığı kendisine bildirildikten sonra yaşadığı müddetçe sakınacağı şeyler, yapmakla mükellef olduğu vazifeler gösterilirdi. Buna kabza teslim nasihatı veya kabza teslim öğüdü derlerdi. Herkesin eline yay verilmez, rastgelene atış usulleri öğretilmezdi. Kemankeş namzedi olabilmek için ilk şart ahvali mazbut, yani neydiği belli adam olmaktı. Ondan sonra da kemankeşlerin bilmesi ve yapması lazım gelen birçok incelik, edep ve teşrifat yahut kabza teslimi merasimi ona öğretilirdi. Atıcılığın şeref yani protokol kaideleri vardı. Bunlara çok dikkat edilirdi. Eski okçuluk kitaplarında şöyle kimselere diyor atış usulü öğretilmeyecek. Meçhulül ahval olan eşhasa yani kim olduğu bilinmeyen eşhasa. Tabında televvün olanlara yani mizacı ikide bir de değişenlere, eblehlere yani ahmaklara ve bi şuurlara, şuursuzlara atıcılık öğretilmez. Bu bilgi kendilerinden saklanır diyor. Atışlara başlayan kimsenin tam bir atıcı olması için 900 gez mesafeye ok atabilmesi lazımdı. Bunu yapan talibe büyük merasimle kabza verilirdi. Buna kabza almak merasimi denilirdi. Talip bundan sonra kabza almış kemankeş unvanını taşırdı. Adı atıcılar siciline yazılırdı. Bu münasebetle bir de merasim yapılırdı. Bu merasim meydan şeyhinin önünde olurdu. Bütün kemankeşler hazır bulunurdu. Bu merasim esnasında üstadı tarafından kemankeşin kulağına kemankeş sırrı söylenirdi. Kabza almış kemankeşler aralarında uzun mesafeye veya hedefe atış müsabakaları yaptıkları gibi atıcılar meydanının şeyhinin izniyle meydanda yeniden menzil açmak veya mevcut menzillerden birini bozmak teşebbüslerine de girişebilirlerdi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Ok Meydanı birçok meşhur atıcılar yetiştirmiş veya görmüştür. Burada üstün şöhret kazananlardan biri Toz Koparan İskender'dir. Toz Koparan İskender'in yetişmesi hakkında eski kavisnamelerde yani okçuluk kitaplarında şu malumat vardır. Kavis yay demektir. Kavisname okçuluk kitabı demek. O asırda Toz Koparan İskender asrında ki 4. Murat devridir. İran'dan Usta Bahtiyar adını taşıyan bir pehlivan gelmiş. Hükümdarın huzurunda sert yaylar çekmiş ve birçok aynalar vurmuş. Büyük hünerler göstermiş. Padişah, bizde buna galip olan kimse yok mudur deyince, padişahım bir nice gün aman verin tedarik olunur demişler. Atıcıların, yaycıların, okçuların ileri gelenleri bir yerde toplanıp görüşmüşler ve şu tedariki görmüşler. Birkaç kantar bir top taşına demirden bir halka yapmışlar. Bab-ı Humayun'dan içerideki meydana koymuşlar. Her kim bu taşı kaldırırsa çok büyük ihsan vardır diye etrafa haber yaymışlar. Herkes o demir halkaya yapışıp yerden iki parmak kadar kaldırabilirmiş. Ziyade kaldırabilen ancak bir karışı bulurmuş. Toz koparan İskender, o devirde acemi oğlanlarından bakraç oğlanıymış. Yani saraya alınan ve orada Enderun denilen saray akademisinde yetiştirilen talebelere acemi oğlanları denirdi. Onlardan bakraç oğlanıymış. Yani sarayın hizmetini görüyor aynı zamanda ve yetişiyor devlet adamı veya yeniçeri olmak üzere. Oradan geçerken birçok adamın toplanıp da taşın yanında durduklarını, kaldırmaya çalıştıklarını görmüş. Hemen bakraçları yere koymuş, külahını beline sokmuş, taşın halkasına yapışmış. 3 defa göğsü üzerine kadar çıkarıp yere vurmuş. İşte böylece seçilmiş toz koparan İskender. Padişah 1000 altın ihsan etmiş. Göreyim seni demiş. Toz koparan ok meydanı tekkesine götürülmüş. Kendisini yetiştirmek için üstadlar tayin edilmiş. Hepsine kuvvetli yemekler tahsis olunmuş. Attığı okları geri getirmek için 2 adam tayin edilmiş. Toz koparan İskender ok meydanı meydanında en yüksek üstadlarla beraber 6 ay çalışmış. Geceli gündüzlü kalmış burada 6 ay. Muhkem idman yapmış. Yani yüksek bir antrenman yapmış. Geceleri pehlivanlar sol kolu ve kalbi üzerine yatmasın diye sabaha kadar 2 adam bunları bekler, gözetirlerdi. İşte böyle sıkı ve çok ciddi bir hazırlanmadan, çalışmadan sonra toz koparan İskender'i padişahın huzuruna çıkarmışlar. O yabancı sporcuyu da çağırmışlar. Toz koparan İran'dan gelen pehlivanın çektiği yayların üzerine kuvvetli bir yay daha koyduktan sonra bunları kolayca çekmiş ve usta bahtiyarın, o İranlı okçunun darp vurduğu, yani deldiği aynaların, burada ayna madeni levha manasına, üzerine bir ayna daha koymuşlar. Onu da kolayca delmiş. Hükümdar bu İranlı usta bahtiyara büyük ihsanlar vaat etmiş. Var imdi gördüğünü iyi söyle diye memleketine yollamış. Toz koparan İskender İstanbul Ok Meydanı'nda çok uzun mesafelere atışlar yapmış ve rekorlar kırmış sevgili dinleyiciler. Gün doğusu menziline 1281 kez, yıldız menziline 1279 kez ok atmış. Rakibi Bursalı Şücaüddin gün doğusunda 1271, yıldız menzilinde ancak 1251 atmıştı, kez atabilmişti. Lodos menzilinde bu Bursalı Şuca 1243 kez atmıştı. Toz koparan onu bu menzilde de geçmek için 10 yıl uğraşmış ise de bir yay uzunu geri kalmış, bu işi başaramamıştır. Toz koparan İskender ölürken "Ah Lodos menzili, ah Lodos menzili" diye sayıklayarak vefat etmiştir. Toz koparan İskender tam bir atletti. İyi koşar, güzel yüzerdi sevgili dinleyiciler. Deniz harplerindeki muvaffakiyetlerini iyi ok attığı kadar son derece mahir bir yüzücü olmasına da borçludur. İstanbul Ok Meydanı'nda yapılan bir yaya koşusunu kazandığı için bu muvaffakiyetinden dolayı meydana ak mermerden bir nişan dikilmiştir. Toz koparan İskender'in ismi bugün İstanbul'da bir semtin adıdır. Toz koparanın, Bursalı Şuca'nın, Mira Alem Ahmet Paşa'nın üzerinde efendim çok harikalar meydana getirdiği bu İstanbul Ok Meydanı asırlar boyunca binlerce sporcuya da çalışma mekanı oldu. Bunlar arasında hükümdarlar, sadrazamlar, vezirler, şeyhülislamlar, reisül küttaplar, mimar başıları, hekim başıları falan geldi geçti. Atıcılar sicilinde hepsinin isimleri yazıyor. Mesela 12 tane sadrazam kabza almış Ok Meydanı. Sicilde isimleri var. O kadar meşhur bir spor mekanıydı Ok Meydanı.
çekmiş bengeye.
Hamasi mevzudan biraz daha yumuşak bir mevzuya geçelim. Vaktiyle İstanbul, İzmir, Konya gibi şehirlerin başlıca konforlu nakil vasıtası tramvaylardı sevgili dinleyiciler. Tramvaylarla seyahat yapanlar hala bugün aramızda yaşamaktadırlar. Yakın zamana kadar, 60'lara kadar tramvaylar hayatımızda yaygın bir nakil vasıtasıydı. Bu tramvaylar elektrikliydi. Fakat onlardan önce atlarla çektirilen tramvaylar vardı. Atlı tramvaylar. Elektrikli tramvaylar gelince sokaklara teller çekildi ve herkes bunlar gittikleri yerlere daha çabuk eriştiği için bunlardan memnun kaldı. Sonra otobüsler, troleybüsler geldi. Tramvaylar ipe çekildi. Birkaç tanesi müzeye alındı. Sonra bir tane göstermelik İstiklal Caddesi'ne görsünler diye tramvay kondu. Önce İstanbul'dakiler, sonra diğer şehirdekiler birer ikişer. Efendim, hatta önce İstanbul, sonra karşı Kadıköy yakası tramvaylardan mahrum kaldı. Ondan sonra tramvaylara yazık etmişiz dediler. Tekrar tramvay getirelim dediler ama kolay bir şey değil tramvay hattı döşemek. Bu sefer yeni baştan yolları kazdılar. Efendim, şimdi hızlı tramvay, metro adını verilen nakil vasıtasına geçtiler. Tramvaylar o zaman normal yollarda gittiği için sevgili dinleyiciler ayrıca bir yola ihtiyaç yoktu. Yolu kısıtlamazdı. Ancak şimdi yeni yapılanlar kendilerine mahsus bir yol istemektedirler. Yine hala hatta tramvaylara hasret duyanlar, hatta ciddi ciddi tramvayların tekrar geri getirmesini müdafaa edenler var. Atlı tramvay devrine yetişenler yok denecek kadar az ama elektrikli tramvayları hemen herkes, yaşı belli bir kemalde olan herkes hatırlamaktadır. Bugün zaten İstiklal Caddesi'nde de bunun bir numunesi var. Tramvay Müzesi'ndeydi geri kalanları. Bunu bir 10-15 senedir hem turistik maksatlarla hem de tünelden Taksim'e kadar ulaşmak için bu tramvayı bugün kullanmaktalar. Dolayısıyla tramvay görmedim demek artık mümkün değil. Tramvaylar Sultanahmet zamanında hep vardı sevgili dinleyiciler. Ancak atlı tramvaylar vardı. İki mevkiydi bunlar. Birinci mevki, ikinci mevki. İkinci mevki yeşil renkliydi. Birincisi sarı renkliydi, sarı boyalıydı. Tenekeden yapılmış hissini verirdi bu arabalar. Bunları düz yolda bir beygir çekerdi, yokuşlarda iki beygir çekerdi. Atlı tramvayların sürücülüğü, sonraki elektrikli tramvayların vatmanlığından ve şimdiki otobüs şoförlüğünden çok daha zordu sevgili dinleyiciler. Neden zordu? Çünkü o atlı tramvayların fren tertibatı pek iptidaiydi. Ayrıca biçare atlar takattan kesildiği zaman şimdiki cereyan kesilmesinden daha çok tehlikeliydi. Düz yolda neyse. Fakat yokuşta araba geri geri gider, yoldan çıkar, çarpılır, devrilme tehlikesi gösterirdi. İniş aşağı ise vaziyet daha müthişti. Baş döndürücü bir hızla giden arabanın içinde korkuya kapılan yolcular hep birden kapıya hücum eder, kendilerini yere atarlardı. Bir defasında Şişhane yokuşunda atlar durmadan sırtlarına inen kırbaç darbelerine isyan ediyorlar, birdenbire yana sıçrıyorlar. Yeşil araba, demek ikinci mevki tramvay, devriliyor. Evet, Allah koruyor, hiçbir yolcunun burnu kanamıyor. Çünkü tabii o zamanki sürat şimdiki gibi olmadığı için devrilmesi trafik kazası ama zayiatı azdı. Eski tramvayların yolcuları karşılıklı iki peykenin üzerinde otururlardı. Ayakta duran hemen hemen olmazdı. Olsa da bir iki kişiden ibaret kalırdı. İçeride sürücünün tarafında ortası bir perde, yanları da tahta kepenklerle ayrılmış bir bölme vardı. Kadınlara mahsus bir bölmeydi. Kadınlar ve erkekler nakil vasıtalarında ayrı ayrı seyahat ederlerdi. Karısı bile olsa, kızı bile olsa aynı yerde oturmazlardı. Vapurlarda da böyleydi. Hatta meşrutiyetten sonra sinema ve tiyatrolarda da kadınlar için ayrı yerler vardı. Tramvaylarla, atlı tramvaylarla yolculuk biraz uzun sürerdi sevgili dinleyiciler. Ucuzdu. En pahalı bilet 60 paraydı. Ama o zamanlar 60 paranın bir ifadesi vardı. Bununla 1,5 okka ekmek alınabilirdi. Yahut 1 okka zeytin, 3 okka soğan, 6 okka mangal kömürü, 6 tane timsah marka kurşun kalem, 6 tane gazete, 12 bardak su, 1 paket tatlı sert tütün, 10 tanelik küçük bafra sigarası ile bir kutuda kibrit alınırdı. 3 defa fes kalıplanır, 6 defa kundura boyatılırdı. Onun içindir ki çarşının en kalantör esnafı bile idmandır diye mesela ta Pangaltı'dan Kapalı Çarşı'ya kadar yaya gitmeyi tercih ederlerdi. Ellerinde birer küçük ebe çantası, ikişer üçer sokaklara dökülürlerdi. Atlı tramvaylar da hemen hemen boş gider gelirlerdi. Tabii eskiler 60 parayı harcamaktansa taban tepmeyi göze alırlardı. Küçük memur müstahdem kısmı ise tramvaylara hücum ederlerdi. Para kıymetlendiği zaman tramvaylar boş gider gelirlerdi. Tramvay idaresi tellal çağırtsa arabalarına binecek yolcu bulamazlardı. İstanbul'a elektrikli tramvayların gelişi hayli geçtir sevgili dinleyiciler. Sultanahmet'ten sonradır. Ancak bunu Sultanahmet'in vehmine bağlamaktadırlar. Halbuki İstanbul elektrik tenviratı çok sonra gelmiştir malum. Halbuki Sultanahmet zamanında İskenderiye'de, Selanik'te, Şam'da elektrikli tramvaylar vardı. İstanbul'da olmamasının sebebi Sultanahmet'in vehmi değildi. İstanbul'da elektrik tertibatının kurulmasının son derece zor olmasıydı. O zamanlar bu işler imtiyaz usulüyle yaptırılıyordu. Bu imtiyazlarda pek çok fırtınalar, pek çok rekabet sebebiyle pek çok sıkıntılar yaşanıyordu. Sultanahmet, İstanbul'un altyapısının kifayetsizliği sebebiyle İstanbul'un elektrik ışığıyla tenviratına geçememişti. Bundan dolayı elektrikli tramvaylar da İstanbul'a geç gelmiştir. Bunu Sultanahmet'in vehmine bağlayanlar aslında hata yapıyorlar. Eğer vehim olsaydı diğer şehirlerde elektrik tenviratına izin vermezdi. İstanbul'a elektrik tenviratı sonradan gelmiştir. Yangın sebebiyle ve başka sebeplerle, altyapı kifayetsizliği sebebiyle geç gelmiştir. O zamanlar tramvay şirketinin müdürü Perdikaris isimli bir Rum'du sevgili dinleyiciler. Bu Perdirakis enteresan bir adamdı. Macaristan'dan getirilen katana beygirlerin en gürbüz, en yakışıklı bir çiftini kendi binek arabasına koştururdu. Onun içinde Beyoğlu Caddesi'nde çalımla geçerdi. Halk yaya kaldırımında hayran hayran durup seyrederdi bu perde karesi. Tramvay şirketi müdürü. Tramvayla gelecek değil ya, onun da kendine mahsus arabası vardı. Evet, arabalar atlıydı. At dayandırmak da bir meseleydi sevgili dinleyiciler. O canım katanalar, Macar beygirleri gelir, koşulur. Bir müddet bakmakla doyulmaz. Derken zayıfladıkça zayıflar, kalça kemikleri sivrilir, koşumların değdiği yerler yara, sırtları kırbaç darbelerinden yol yol olurdu. Göğüsleri tıkanır, kuyrukları düşerdi. O vakit satılığa çıkarılır ve kim bilir hangi seyyar soğancının küfelerini taşır, hangi bostanın dolabını çevirirlerdi. Sokaklar dar mı dar, sağlı sollu dizili binalarda hiza denilen şey yoktu. Hepsi de girintili çıkıntılı, gelişi güzel yapılmıştı. Tramvay geçeceğini, araba geçeceğini nereden bilsinler? Yaya kaldırımları bazen geçit vermeyecek derecede dar olurdu. Herhangi bir çıkıntının ardından ansızın biri çıktı mı, arabayı durdurmak güç, hatta imkansızdı. Onun için şirket vardacılar kullanırdı. Ellerinde boru, öttüre öttüre arabanın önü sıra koşardı, tramvayın önü sıra. Kalabalığı dağıtır, savardı. Ta geniş bir yere, selamete çıkarıncaya kadar. Yol üstünde iğreti ahırlar vardı. Tramvay bir yokuş başlangıcına gelir gelmez, o ahırların önünde bekleyen yedek bir tek veya bir çift efendim hayvan, yolun dikliğine göre seyis getirirdi, koşardı. Kendisi de sürücünün yanına binerdi. Düzlüğe çıkar çıkmaz da atları tekrar çözer, gerisin geriye ahıra getirirdi. Bu ahırlardan bir tanesi Alemdar Caddesi'nde, Topkapı Sarayı'nın duvarları önünde, iki kale burcun ara yerindeydi. Koşum çengelleri yakın zamana kadar duvarda çakılı duruyordu, eski günlerin bir hatırası olarak. Tramvay şebekesi o zamanlar Beyoğlu'nda Şişli'den Galata'ya kadar, İstanbul cihetinde de Eminönü'nden Aksaray'a kadar uzanırdı. Köprüden tramvay geçemezdi sevgili dinleyiciler. Galata Sarayı ile tünel arasındaki yolda gayet dar olduğu için bu hatta da tramvay yoktu. Galata'dan Beşiktaş'a giden hat üzerinde işleyen arabalar, tramvaylar iki katlıydı. İngiltere'deki otobüsler gibi. Bunların üst katında Galata evlerine baka baka seyahat etmek ömür olurdu diyor seyahat edenler. Tek katlı arabaların bu aynı hat üzerinde azap kapısına kadar uzandıkları da vakiydi. Daha önce söyledik, ilk elektrikli tramvay Selanik'te işlemeye başlamıştı Sultanahmet zamanında. Bundan evvel Selanik'teki atlı tramvayları, o zamanki Konya valisi, sonraları Sultanahmet devrinde sadrazam oldu Avlonyalı Ferit Paşa, Konya'ya getirtti ve istasyonla şehir arasında işletmeye başlattı. Yani Selanik tramvayları. İzmir'de de tramvaylar vardı. Tek atlı bir tramvay vardı. Fakat İstanbul'daki tramvaylara benzemezdi. İzmirliler bu aletle dalga geçerlerdi, alay ederlerdi. Evet, atlı tramvaylar bir zamanlar çok yolcu taşıdı. Yerini elektrikli tramvaylara bıraktı. Elektrikli tramvaylarda troleybüslere, otobüslere bıraktı. Şimdi yerlerinde yeller esiyor. Neyse ki bir tane numune İstiklal Caddesi'ne var. Merak edenler gidip görebilirler. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve yeni bir mevzuyla sizlerle beraber olmak istiyoruz. O zamana kadar hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.